Ayrım 14.
Hepimiz duygu ve heyecan içindeydik. Yaşadığımız tarihin büyük ve dramatik parçalarından biriydi. Herkese kitaplığın alt sürgülerinden birini sürdü. Üst üste yığılmış kitaplarla doluydu burası. Eğildi ve kitapları teker teker çıkarmaya başladı. Kendisine yardım edecek oldum. Beni eliyle durdurdu. Hayır, bu hizmeti ben yapmak istiyorum. Zaten babama verdiğim sözü tutamadım. Bari bu küçük zahmetin zevkine varayım. Koca koca ciltleri kaldırırken yüzünü kan kaplıyordu. Fakat dediğini yaptım ve ayakta işini bitirmesini bekledim. 10 dakika kadar sonra en dipten bir paket çıkardı. Dört yanından hala rengi solmamış bir mavi kurdela ile bağlıydı. Bana uzattı. Buyurun, aradığınız emanetlerdir. Bir hazine uzatıyordu bana. Ne yapacağımı kestiremiyordum. Yarı şaşkınlık içinde sordum. Borcumuz? Dünyanın en babacan yüzünü bana kaldırdı. Borcunuz mu? Evet, borcunuz. Namuslu olmak. Eline sarılıp öptüm. Bu insanlık tablosu karşısında çocuk gibi ağlamaktan kendimi alamadığımı söylemeye mecburum. Köşesine giderken o babacan sesiyle konuştu. Şimdi birer konyak daha içeriz ya. Üçüncü kadehlerimizi yudumlarken konuşuyordu. Sizden şahsım adına tek bir şey rica ediyorum. Adımı açıklamayınız. Gerçi benim yaşım hiçbir şeyden korkulmayacak bir yaştır ama yine de sorgu karşısında kalmak istemem. Biliyorsunuz, burada bir devrim oldu. Herkesten olduğu gibi benden de kıymetli eşyalarım ve kıymetli evrakım için bir bildirge aldılar. Size samimiyetle söylüyorum, neyim varsa yazdım. Ama bu hatıralar aklımdan çıkmıştı. Belki malım saymadığım, belki kıymetli olduğunu hatırlayamadığım için olacak. Bildirgeye koymayı unutmuşum. Bunda bir suç olacağını sanmıyorum ama yine de sorup soruşturabilirler. Bu yaşta karakola gitmenin hoş olmayacağını takdir edersiniz. Adını ve adresini açıklamayacağımızı Herr Kozze'ye söz verdim. Bu sözü tutuyorum. Çünkü Kozze, dünyanın bu en iyi insanlarından birinin gerçek adı değildir, takmadır. Gerçek adı, hatıraların aslı ile birlikte saklanmaktadır. İşte 2. Abdülhamit Han'ın 58 yıl önce yazdırdığı ve benim tam 30 yıl peşinden koştuğum hatıraların hikayesi. Kalmasın alemde Allah'ım hiçbir hakikat nihan. İsmet Bozdağ. Abdülhamit'in dilekçesi. Abdülhamit'in öldürülme ve beş parasız kalma tehlikeleri içinde devlete, millete, meclise ve askere hitaben Selanik'ten gönderdiği dilekçenin tam metni sadeleştirilmiştir. Devlet, millet ve mebusan ve askere dilekçemdir. 325 senesi 1908. Nisan'ın 4. salı günü akşamı Ayan ve mebusan tarafından seçilmiş tebliğ heyeti hayatımın teminat altında olduğunu ve her türlü saldırıdan uzak bulunduğunu, oğlum Abdurrahim Efendi ve yakınlarımdan bir kısmının önünde ailemin işitebileceği bir şekilde söylediler ve tebliğ ettiler. Gecesi de Ferik Hüsnü Paşa, beraberindeki ordu ileri gelenleri ve subaylarla gelerek tebliğ heyetinin sözlerini doğruladılar. Hayatımın hiçbir surette tecavüzlere ve taarruzlara hedef olmayacağını, 2. ve 3. ordu ile asker, hayatımın korunmasının kefili bulunduklarını ve bütün milletin o yolda teminatta bulunduğunu ve Selanik'te hazırlanan yerde tam bir saygı içinde oturabileceğimi söyleyerek, şayet bu noktada tereddüt edilirse, birlikte arabaya binerek ve elime revolver vererek Tanrı esirgesin, bir tecavüz vukuunda önce kendisini öldürmekliğimi, vallah billah tallah kelimeleriyle yemin ve Kur'an-ı Şerif'i de getirip ona da el basacağını söylemiş ise de, haşa Allah esirgesin ben katil olamam diyerek teminat ve yeminlerine inanılıp hususi trenle Selanik'e gelindi. Burada gördüğüm nazik muamele ve subayların korunmam hususunda gösterdikleri gayretler gerçekten takdire değer. İyi ve kötü fakat halis niyetle 34 sene vallahi ve billahi geceli gündüzlü devlet ve millete hizmet eyledim. Şeyhülislam Efendi vasıtasıyla ettiğim yemine aykırı bir hal ve harekette bulunmadım. Meşrutiyet aleyhine nüfuzumu kullanmadım. İstanbul'daki asker hadisesinde vallahi malumatım yoktur. İşte buralarını yeminle temin ederim. Biraderim rahmetli Sultan Murat Hazretleri 26 yıl ömür sürüp maiyetlerinde birçok harem ağaları ve rahmetli Hayrettin Paşa'ya hizmet etmiş olan Server Ağa ve gereği kadar bendegan vesaire bulundurdu. Saray hazinesinden ve mutfağından her türlü yiyecek, içecek ve diğer gereklileri kendileri için tertip ve rahat ömür sürmeleri her şekilde hazırlandı. Rusya askerinin daha Ayastefanos'ta bulunduğu bir kargaşalıkta Ali Suavi olayı çıkması üzerine Müşarünüley Hazretlerini hemen yanıma alıp ortalık yatışınca yine eski yerine gönderildi ve vefatlarına kadar korunması ve arkalanması noktasında ne ölçüde dikkat ve gayret harcandığı ve aileleri benim ailem ölçüsünde aylık aldığı ve hasta ve illetli bir vücuda sahip oldukları halde bunca müddet her türlü arzusuna ulaşmak suretiyle yaşadıkları apaçık ve sonra ölümleri ne yolda vuku bulduğu dahi hususi doktoru Rıza Paşa'nın raporu ile bellidir. Vefatlarından sonra aileleri fertlerine kendi evladım gibi bakarak refahları ve huzurları için hiçbir şey esirgenmedi. Hatta Müşarünüley Hazretlerinin muhterem haremi başkadın efendi akıllı ve dindar olup sözü geçen Server Ağa aracılığı ile ailemle birlikte maaş aldıkça memnuniyetlerini bildirmek için yazdığı teşekkür mektupları hala saraydaki evrakım arasındadır. Oğulları Selahaddin Efendi'nin aleyhimde bulunacağına inanmam, düpedüz uydurmadır. İçinde bulunduğum felaketi halin anlaşılabilmesi şöylece hülasa edilebilir. Birçok ihalim ve birçok evladım olduğundan İstanbul'da bulunan oğlum Nurettin Efendi, kendi annesiyle diğer yaşlı kadınlardan müteşekkil aile fertleri bugün de bir ekmek parçasına muhtaç haldedirler. Maaşım şimdilik burada, Selanik'te, idareye yetmekte ise de İstanbul'dakilerin nafakalarına yardım edecek derecede değildir. Bununla beraber bu yoksunluğun kaldırılması hususunu devlet ve milletin dikkate alacağına eminim. Çünkü bütün servetim ve varlığım müsaade edildi. Perişan ve merhamet edilecek bir halde kaldım. Bu tafsilattan tek maksadım şunlardır. Önce kendimin, sonra evlat ve ayalimin hayatı her türlü tecavüz ve taarruzlardan uzak olduğu hakkında yapılan vaatler ve teahhütler, ayan ve mebusan ve devlet ve asker tarafından teminat altına ve karara alınsın. Bu kararda açık bir dille, resmi ve yazılı olarak tarafımıza tebliğ edilsin. Daha sonra oturmakta olduğum Alatini Köşkü namıma satın alınsın ve hayatımın sonuna kadar oturmaklığım için bana tahsis edilsin. Ve en sonra hizmetimde bulunanların şahsi hürriyetleri kendilerine tanınsın. İşte dileğim şu üç şeyden ibarettir. Zira can korkusu insan için her an ölümdür. Hayat ise kutsaldır. Ondan güvensizliğe düşmek gibi felaket olmaz. Bu sebeple belirtilen üç şart karara bağlandığı ve yapıldığı takdirde nasıl istenir ve kimin huzurunda gerekirse bankadaki varlığımın teslimine dair kağıdı yazmaya ve imzalamaya hazırım. Servetimin asker için muhafaza edildiğini bir gerçek olarak söyleyebilirim. Varlığım keşke daha çok bulunsaydı da hepsini birden orduya bırakmak şerefine erişebilseydim. Cenab-ı Hakk'a kasem ederim ki bu geçici dünyada tek maksadımız yalnız devlet ve millete dua etmek ve sayılı günlerimi bulunduğum yerde tamamlamaktır. Kesinlikle başka bir fikrim yoktur. Arzu olunacak surette teminat vermeye hazırım. Bu sebeple iş bu arzu halimin Mebusan Meclisi'nde okunması ile büyük milletimin ve meşrutiyet devletinin görünmekte olan haşmet ve atıfetine nispetle ehemmiyetten uzak olan sözü geçen dileklerimin kabulünü rica ederim. 17 Cemaziyel Ahir 327 ve 22 Haziran 325 29 Haziran 1909 Abdülhamit. Mahmut Şevket Paşa'nın cevabı. Sultan Abdülhamit'in dilekçesi üzerine gazaba gelen hareket ordusu komutanı Mahmut Şevket Paşa'nın Abdülhamit'e gösterilmek üzere 3. Ordu Kumandanlığı'na gönderdiği ve kitabımızın 142. sayfasında sadeleştirerek yayınladığımız telgrafın tam metni. Şifre Harbiye Dairesi 6011 3. Ordu Kumandanlığı'na C. 24 Haziran sene 325. Geçenlerde Hakan-ı Sabık'ın verdiği cevapta Nukud-u Mevcudesini 2. ve 3. orduların ikmali nevakısı için ita eylediği ve Alaaddin Köşkü'nün namına mübayası ile emri hak vukuunda yine hükümete terkine muvaffakat olunmak için şeref ve namusu askeriyeye iltica eylediği beyan olunuyordu. Şimdi başka şartlar temhid olunarak teallül gösteriliyor. Hakan-ı Müşarünüleyh'in hayatlarına Osmanlı ordusu zamindir. Ordunun bu zamanı mevcut için büyük kuvve-i teşriyeden ibaret olan meclise ayan ve mebusanın zamanı talep olunuyor ve kendilerinin el-yevm Osmanlı ordusunun yedi muhafazasında bulundukları derhatır edilmiyor. Osmanlı ordusu hayatlarına zamin iken başka teahhüdat talebinde bulunmasının ordunun namus ve şerefi askerisini muhil olacağı ve her sene tebeddül etmekte olan meclise ayan ve mebusan reisleri tarafından bu babda verilecek varaka-i teahhüdiyenin bir kıymet ve ehemmiyeti hakikiyesi olmayacağı feramuz olunuyor. Bu halin ordu zabitanınca duyulduğu takdirde husule getireceği sui tesiratın derecatı takdir olunmalıdır. Burası da olveç ile bilinmelidir ki kendilerinin vefatı halinde bankalar mevduatının hükümetçe elde edilmesi asan olacaktır. İş bu telgrafnamenin kendilerine iraesiyle beraber Hakan-ı Müşarünileyh'e betekrar müracaat buyurunuz. Almanya'dan celp olunan banka memurları bir hayli vakit hali intizarda bulunamayacaklarından işarı sabık veçiyle memurları huzuruna kabul ile kendilerine verilecek hesapnameyi imza edip etmeyeceklerini sureti katiyede öğreniniz. Erbab-ı namusun nasaihini isma etmeyerek şu hali felakete düçar olmalarına sebep olan tabı mütereddidanelerini terk ile hareketi merdadede bulunmalarını kendilerine halisane arz eyleyiniz. Cevabınıza muntazırım efendim. 25 Haziran sene 325 Hareket Ordusu Kumandanı 1. Ferik Mahmut Şevket 3. Ordu Komutanlığı ertesi gün yukarıdaki telgrafa cevap vermiş olacak ki daha ertesi gün Mahmut Şevket Paşa aşağıdaki telgrafla 3. Ordu Komutanlığı'na yeni talimat vermektedir. 3. Ordu-yu Hümayun Erkan-ı Harbiye Dairesi 3. Ordu Kumandanlığı'na C. 26 Haziran 325 sadeleştirilmiştir. Sabık Hakan tarafından Mebusan Meclisi ile orduya hitaben yazılıp posta ile gönderilmiş bulunan dilekçenin dikkat nazarına alınacağı ve ölene kadar hayat-ı hümayunlarının ordunun garanti ve kefaletinde emniyet altına alınacağı ve ömrünün sonuna kadar Selanik'te bırakılıp İstanbul'a nakledilmeyeceği beyan ve oturmaları için Alaaddin Köşkü'nün namı hümayunlarına satın alınması kararlaştırıldığından bu kere Deutsche Bank'tan alınacak paradan bedeli ödenmek üzere satış muamelesinin hemen yaptırılması rica olunur. 27 Haziran 325 Bu telgraf emri üzerine hazırlanan ve Sultan Abdülhamid'e verilen derkenarda aynen şöyledir. Derkenar Sabık Hakan Abdülhamid Han Hazretlerinin hayat-ı hümayunlarının ordunun garanti ve kefaletinde olarak teminat altına alınmış olduğuna ve Müşarünileyh'in ömrünün sonuna dek Selanik'te bırakılıp İstanbul'a nakledilmeyeceğine dair 1. ve 2. Ordu Müfettişi ve İstanbul Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa Hazretlerinden gelen sureti yukarıda yazılı telgrafta belirtilen teminatı pekiştirerek sunarız. 22 Cemazi-ülahir sene 1327 ve 28 Haziran 1325 Erkan-ı Harbiye Reisi Mir Liva Ali Rıza bin Süleyman Hakan-ı Müşarünleyh'in muhafaza memuru kol ağası Rasim Celaleddin bin Fazlı 3. Ordu-yu Hümayun Kumandanı Ferik Mehmet Adi Erkan-ı Harbiye 1. Şube Müdürü Kaymakam Halil Recai Manastır Cemal Kutay Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi sayfa 9521, 9522, 9523. Padişaha bir suikast ihbarı ve Abdülhamid'in tutumu. 14 yıl mabeyin katipliği yapmış, daha sonra dahiliye nazırı olmuş Reşit Bey, zaman zaman Abdülhamid'in gadrine de uğramıştır. Bu bakımdan yayınladığı hatıraların ciddiyetine güvenilebilir. Reşit Bey kitabında şunu anlatıyor. Şahit olduğum vekayiden biri de şudur. Bir perşembe sabahı Bükreş sefaretinden bir şifre geldi. Açtık. Diyordu ki, Romanyalı filan adam sefarete müracaatla önümüzdeki cuma günü Şazlı dergahındaki camiye selamlık resmi ifası için teşrifi şahane vuku bulursa suikaste maruz kalacağını ve camiin civarındaki mecralara dinamit konulmuş olduğunu mahremane haber veriyor. Mesuliyeti muhbire ait olmak üzere arzı malumat ediyorum. Bu Bu telgrafı yazan eski maben katiplerinden Kazım Bey'di. Bu zat, şahsının memuriyetinin namus ve haysiyetini tamamıyla takdiriyle icabına ihtimam eder, doğru sözlü, doğru özlü bir insandı. Bu jurnalin ishaline, ulaştırılmasına, tavassuta, aracılığı da mazur idi. Çünkü evvela tavassuttan istinkafı, vazgeçmesi, muin, koruyucu, sıfatıyla cürme iştirak demek olurdu. Saniyen dünyanın hiçbir tarafında hiçbir memur aynı halde başka türlü hareket edemezdi. Nitekim jurnalin ne maksatla ve ne taraftan haber verildiği açıkça anlaşılmakla beraber başkatip Süreyya Paşa da derhal arza mecbur oldu. Padişah, cuma gecesi caminin civarındaki su ve hela yollarında bir tahariyat araştırma icra ettikten sonra, ertesi cuma günü selamlık resmini orada icra ve cuma namazını o camide eda etti. Fakat bir daha Şazlı Camii'ne gitmedi. Şazlı Şeyhi Zafer Efendi kimseye zarar vermez, devlet işlerine karışmaktan çekinir ve gerçekten mutekit bir ademdi. Sultan Hamid'in bu zatı nasıl tanıdığını bilmiyorum. Efendiliği zamanındaki züht ve salahına ve duasına müstecap olacağına itimat etmiş olması ihtimaldir. Senede bir iki defa o camiye selamlık eder, şeyhin bu suretle de duasını alırdı. Serence Bey yokuşunda fakat aradaki boş bir arsadan dolayı Şazlı dergahının karşısına yerleşmiş olan Ebu'l-Hüda, Şeyh Zafiri'nin bu iltifatı seniyyesine aleni haset ederdi. Kendisinin mazhar olmadığı şereften onun da mahrum kalması için tertip ettiği bu yalancı jurnali, hariciye nezaretinde bilmem ne işle muvazzaf ve herhalde kendisine müntesip Vais Efendi isminde serseri bir Levanten vasıtasıyla Bükreş'e göndererek oradan takdimine sefareti mecbur ettiğini ve bu dolambaçlı yolu ihtiyar etmesindeki külfetin uydurduğu jurnalin sahibini korkutarak padişah nazarında düşürmek emeline müstenit bulunduğunu hale vakıf olanların hepsi derhal anladılar. Padişahın da bu meyanda bulunduğuna inanmak isterim. Lakin telakkinin mahiyeti ne olursa olsun her şeye rağmen Ebu'l-Hüda'nın maksadı hasıl oldu. Cemal Kutay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, sayfa 5558. Yayına hazırlayanın notu. Bu belge birçok bakımdan Abdülhamid'in hatıra defteriyle ilişkilidir. Özellikle Abdülhamid'in en çok üstünde birleşilen noktalardan birisi onun vehimli ve korkak olduğudur. Oysa güvenilir bir kaynak olan Reşit Bey'in anlattığına göre bu olaydaki tutumu ile ne korkaktır ne de vehimlidir. Üstelik akıllıdır da. Çünkü ihbarı değerlendirmiş, camiye giden yolların üstündeki su yollarında bir arama yaptırdıktan sonra ertesi günü pervasızca bu camiye giderek cuma namazını kılmıştır. Eğer vehimli ve korkak olsaydı, cuma selamlığını başka bir camide yaptırması pek kolay ve tabii idi. Bir daha bu camiye gitmemesi ve Şeyh Zafer Efendi'ye ve Şazlı Camii'ne bir daha uğramaması sebebine gelince, hatırlanacağı gibi Abdülhamid hatıralarında Ebu'l-Hüda'dan çok yararlandığını, onun yoluyla Hindistan ve Türkistan'a dervişler göndererek Rus ve İngilizleri tedirgin ettiğini, kendisini bir istihbarat ajanı olarak kullandığını, hatta İngilizlerle gizli müzakerelerde aracılığını kabul ettiğini yazmaktadır. Kendisi için böylesine gerekli bir kimseyi kıskançlığa sürüklediğini fark edince bir daha Şazlı Camii'ne gitmemesi ve Şeyh Zafer Efendi ile ilişkilerini gevşetmesi dikkatli bir devlet adamı politikası güttüğü fikrini kuvvetlendirir. Reşit Bey'in hatıraları. Eski Dahiliye Nazırı Reşit Bey, Rey, hatıralarında Sultanahmet için şunları anlatıyor. Sadeleştirilmiştir. Osmanlı padişahları içinde Sultan Abdülhamid kadar şahsen namuslu, afif ve devlet hazinesine değer vereni azdır. İkinci Abdülhamid tahta geçmeden önce kendi siyasetine karşı olacaklarını tahmin ettiği adamları bile okşamış, tahtına merdiven yapmış, padişah olduktan sonra da onları bir müddet iyi tutmuş, fakat sonra birer bahane ile birer tarafa uzaklaştırmıştı. Meşrutiyet inkılabından sonra Abdülhamid'i kötüleyenler, onun kibirli, azametli, kimden gelirse gelsin hiçbir itirazı dinlemeyen bir adam olduğunu da söylüyorlardı. Fakat gizli kalan birçok hakikatler, acele verilen bu hükümlerin birçoklarını değiştireceğe benziyor. Abdülhamit kendisine bağlılıklarından, sadakatlerinden emin olduklarının mütalalarına ve itirazlarına değer verir, onları dikkat ve alaka ile dinlerdi. Makul bulduklarını yerine getirmekten adeta haz duyar, onları takdir ve taltif ederdi. Abdülhamit'e itirazlarını pervasızca yapanlardan biri de hazine kahyası Hasan Şevki Bey'di. 1318-1902 Ramazan'ın 15. günü Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet'i ziyaret töreninden sonra Sultan Abdülhamit, Hazine-i Hümayun'da mahfuz bulunan 3. Sultan Mehmet'in muhteşem ve murassa sorgucunu istemişti. Yavuz Sultan Selim'in kurduğu geleneğe uyarak Hasan Şevki Bey, mutat kimselerle beraber sorgucu hazineden çıkarmış, gümüş bir tepsi içine koyarak Bağdat Köşkü'nde Abdülhamit'e sunmuştur. Hazine kahyası huzurdan çıktıktan sonra baş mabeyinci Hacı Ali Paşa'ya demiş ki, Efendimizin ulu ecdadı hazine-i hümayunlarına birçok şeyler koymuşlar, vermişler. Fakat buradan bir habbe bile çıkarmamışlar ve alamamışlardır. Eğer Şevket Meap Efendimiz bu sorgucu götüreceklerse, doğrusu ben kullarını çok mahzun edecekler. Baş mabeyinci bunu Sultan Hamid'e arz edince o, ben bunu muvaffakaten alıyorum. Kızım Ayşe'ye yaptıracağım taca örnek tutacağım. Bayramın birinci günü iade ederim demiş ve yazdığı bir senedi de uzatarak ilave etmiş. Şunu da kendisine ver. Abdülhamit zamanında muayyede merasimi, bayram töreni, bazen Dolmabahçe Sarayı'nda, çok kere de Yıldız Sarayı'nda yapılırdı. Bu yıl da Yıldız Sarayı'nda yapılacaktı. Hazine-i Hümayun'da kadife torba içinde muhafaza edilen altın taht, her yıl olduğu gibi Arife günü yerinden hususi merasimle çıkarılmış, saraydan gelen kapalı bir arabaya konarak hazine kahyası tarafından yanında 5-6 kişi olduğu halde Yıldız Sarayı'na götürülmüştür. Muayyede töreni bittikten sonra Hasan Şevki Bey, Abdülhamid'in senedini Hacı Ali Paşa'ya vererek, ''Lütfen sorgucun iadesini temin buyurunuz.'' demiş. Baş mabeyinci huzura girmiş, münasip bir dille sorgucu hatırlatmak isteyince Abdülhamit, senedimi getirmiş mi demiş ve evet Şevket Meap Efendimiz buyurunuz diye takdim etmiştir. Abdülhamit sorgucu iade ederken, Hasan Şevki Bey'e selam-ı şahanemi söyle ve kendisinin vazife şinaslığından memnun olduğumu da tebliğ et. Şu 100 altını da ver, bayram harçlığı yapsın demiştir. Hazine kahyası sorgucu ve ihsan-ı şahaneyi alıp şükranlarını padişahın ayağına yüz sürerek belirttikten sonra Topkapı Sarayı'na gelmiş, 100 altını beraberinde bulunan arkadaşlarına dağıtmıştır. Cemal Kutay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, sayfa 6329-30-31. Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi yazarı Cemal Kutay, tarihinin 6176 sayılı sayfasında Namık Kemal'i beraat ettiren mahkeme kararından bahsederken şöyle diyor. Cinayet Mahkemesi Reisi Abdüllatif Supi Paşa, Kemal, Namık Kemal, hakkında beraat yahut vazife dışı kararı verdi. O gün cinayet mahkemesi bir dağ kadar büyüktü ve mahkeme reisi bir dağ tepesi kadar yüksekti.